Ayrım 31.
Sayfa 354. O alçak subay bozuntusuyla işbirliği yapan kim acaba? Aklından Gremye Çiğlok'taki bütün kazakları teker teker geçirdi. Hiçbiri de içinde en küçük bir kuşku uyandırmıyordu. Masanın başından kalktı. Uyuşmuş bacaklarına biraz hareket gelsin diye kapıdan pencereye, pencereden kapıya doğru birkaç kere gitti, geldi. Sonra sanki görünmeyen bir engele rastlamış gibi ansızın odanın ortasında durdu. Endişeyle, o şişko Makar'ın ruhunu alt üst etti. Ne diye Luşka'dan söz açtı sanki? Ya Makar duygularına kapılır da özlemini dindirmek için madenciler şehrine giderse? O zaman ne olacak? Son zamanlarda her zamanki gibi ciddi ciddi dolaşıyor, içinde olup bitenleri belli etmiyor ama öyle sanıyorum ki geceleri kimseye sezdirmeden tek başına kafayı çekip duruyor. Razmiyotnov birkaç gün endişeyle Makar acaba ne yapacak diye bekledi. Cumartesi akşamı da Nagulnov, Davidov'un yanında bölge komitesinden izin alarak Martinovskaya kasabasına, Don bölgesinde kurulmuş olan ilk yüksek fırının nasıl çalıştığını görmeye gideceğini söylediği vakit Razmiyotnov şaşkın şaşkın, "Tuzağa düştü Makar, herhalde Luşka'nın yanına gidecek, erkeklik gururu kalmadı mı hiç?" diye düşündü. 21. Bölüm. Baharın ilk günlerinde çitin kuzeye bakan tarafında bile son karların erimeye, tertemiz bir suya dönüşmeye yüz tuttuğu sıralarda bir çift masmavi güvercin Razmiyotnov'un avlusunu gözlerine kestirmişlerdi. Önce uzun uzun evin üstünde dönüp durmuş, her dönüşte biraz daha alçalmış, bodrumun kapısına kadar hemen hemen toprağa değercesine inmiş, sonra rahatça tekrar yükselerek evin damına konmuşlardı. Orada uzun süre mini mini başlarını iki tarafa çevire çevire, etrafa baka baka yeni yerlerine alışmaya çalışmışlardı. Sonra erkek güvercin, eflatuna çalan küçücük ayaklarını kaldıra kaldıra, bacağının etrafına dağılmış olan pis kirecin üzerinden tiksinerek ama zarif bir tavırla yürüdü. Önce başını omuzlarının içine çekti, sonra da geriye atıp etraftan çekiniyormuş gibi guguklamaya başladı. Göğsünün üzerindeki tüyler kabarıyor, gökkuşağı gibi renk renk pırıl pırıl görünüyordu. Dişi güvercin ise kayar gibi aşağı indi. Uçarken bir iki kez kanat çırptı, yarım bir dönüş yaparak Razmiyotnov'un yatak odasının penceresine doğru süzüldü ve pencerenin kenarına kondu. Durup durup arka arkaya kanatlarını çırpışı eşini yanına çağırmaktan başka ne anlama gelebilirdi? Razmiyotnov öğleyin yemek yemek için eve geldiğinde daha bahçe kapısından güvercinleri gördü. Dişi güvercin mini mini şık ayaklarını hızlı hızlı kımıldatarak bir su birikintisinin kenarında koşuyor, orada bir şeyler gagalıyordu. Erkek güvercin ise peşinden koşuyor, arada bir duruyor, dönüyor, göğsünün üzerindeki tüyleri yere değdirircesine eğiliyor, kızgın kızgın guk guk diye ötüyor, sonra gene kuyruğunu yelpaze gibi aça aça daha kıştan kalma bir soğukluk taşıyan nemli toprağa doğru sokula sokula eşinin arkasından gidiyordu. İnatla sanki dişi güvercinin su birikintisine girmesini istemiyormuş gibi soldan gidiyor, onu öbür tarafa itmeye çalışıyordu. Razmiyotnov yavaş yavaş yürüyerek güvercinlerin hemen hemen iki adım berisinden geçti. Ama güvercinler ondan kaçmayı akıllarına bile getirmediler. Yalnız biraz yana çekildiler. Razmiyotnov evinin kapısına ulaşınca çocukça bir sevinçle demek buranın asıl sahipleri sonunda uçup geldiler diye düşündü. Sonra dudaklarında tuhaf, acı bir gülümseyişle bana son olarak uğur getirmeye geldiler galiba. Herhalde burada yuva kuracaklar, öyle anlaşılıyor, diye söylendi. Gidip kilerden bir avuç buğday aldı. Pencerenin önüne serpiverdi. Razmiyotnov sabahtan beri hem sinirli hem öfkeliydi. Ekim hazırlıkları bir türlü doğru dürüst ilerlemiyor, yemleri temizleme işi de yoluna girmiyordu. Üstelik Davidov'u kasabaya çağırmışlardı. Nagulnov ise atını atlamış, sürülen toprakları kendi gözüyle görmeye gitmişti. Tek başına kalan Razmiyotnov öğleye kadar iki ekiple ve ambar memuruyla adam akıllı kavga etmişti. Eve gelip de sofraya oturunca kasenin içinde soğumaya yüz tutan lahana çorbasını unuttu. Güvercinleri seyretmeye koyuldu. İşte o zaman bahar rüzgarlarıyla kavrulmuş yüzü bir tuhaf aydınlandı. Ama kalbinde büyük bir ağırlık varmış gibi geliyordu ona. Dudaklarında hüzünlü bir gülümseyişle gözleri buğulanarak mini mini dişi güvercinin harıl harıl buğday tanelerini gagalamasına, gösterişli erkek güvercinin ise bir tek tane olsun yemeden, bıkıp usanmadan dişisinin etrafında dönüp durmasına bakıyordu. Bundan 20 yıl kadar önce kendisi de tıpkı bu güvercin gibi gençti, gösterişliydi. O da sevdiğinin etrafında fırıl fırıl dönen bir delikanlıydı. Evlenmişlerdi. Askerlik gelip çatmıştı. Savaş patlamıştı. Ömür ne çabuk, ne kadar büyük bir hızla, hiç acımadan geçip gitmişti. Razmiyotnov karısıyla oğlunu hatırladı. Acıyla, "Size hayattayken doyamadım biricik sevgililerim. Şimdi mezarınıza bile pek gidemiyorum," diye düşündü. O güneş içindeki pırıl pırıl Nisan günü erkek güvercinin umrunda bile değildi. Andrei Razmiyotnov da o sırada yemeğini hiç düşünmüyordu. Şimdi pencereden dışarı bakarken gözleri yalnız buğulu değildi. Artık gözyaşları ile doluydu. Ne güvercinleri ne de pencerenin arkasında uzanıp giden bahar maviliğini görebiliyordu. Gözünün önünde ömründe yalnız bir kere duyduğu sevgiyle bağlandığı, kendi hayatından bile daha çok sevdiği, sevmeye doyamadığı kadının hüzünlü yüzü canlanır gibi olmuştu. Ölüm onları 12 yıl önce herhalde işte böyle pırıl pırıl bir bahar gününde ayırmıştı. Biraz sonra Razmiyotnov başını ta kasenin üstüne kadar eğmiş ekmeğini çiğniyordu. Annesinin yanaklarından aşağı süzülerek tuzlu lahana çorbasına biraz daha tuz katan gözyaşlarını görmesini istemiyordu. Kaşığı iki kez eline aldı. Her ikisinde de kaşık garip bir şekilde birden kuvveti kesiliveren parmaklarının arasından kayarak sofranın üzerine düştü. Elleri tir tir titriyordu. Bazen öyle olur ki başka birinin mutluluğu değil, İki kuşun kısa süren mutluluğu bile ruhu yaralanmış insanın içinde kıskançlık yaratır. Dudaklarında alaycı bir gülümseyiş değil, kırılmış umutlarla dolu acı anılar uyandırır. Razmiyotnov kararlı bir tavırla sofradan kalktı. Annesine arkasını dönerek içi pamuklu ceketini giydi. Kalpağını parmaklarının arasında ezip büzerek, "Allah razı olsun anneciğim ama bugün nedense hiç iştahım yok," dedi. "Lahana çorbası hoşuna gitmediyse sana yoğurtlu lapa vereyim, ister misin?" "Hayır, istemiyorum anne, getirme." "Yoksa bir üzüntün mü var?" diye sordu. "Ne üzüntüm olacak? Hiçbir üzüntüm yok. Eskiden çektiklerim de artık geçip gitti. Çocukluktan beri öyle garip, içine kapalı birisin ki Andriyushka. Annene bile hiçbir zaman bir derdini açmazsın, bir şikayet etmezsin. Taş gibi yüreğin var galiba. Beni sen doğurdun anacığım. Dediğin gibiysem başkasının bunda suçu yok ki. Nasıl doğurduysan öyleyim işte. Ne yaparsın?" İhtiyar kadın gücenmiş bir tavırla dudaklarını büktü. "Eh, yolun açık olsun." Razmiyotnov bahçe kapısından çıkınca sağa, köy meclisine gidecek yerde sola, bozkıra doğru saptı. Geniş adımlarla acele etmeden, yol geçmeyen toprakların üzerinden bir başka gremyaçı loga doğru, eskiden beri ölülerin yan yana barış içinde yaşadıkları yere doğru yürüdü. Mezarlığın etrafındaki duvarlar yıkılmıştı. O çetin yıllarda sağ olanlar ölülere pek saygı göstermiyorlardı. Zamanla kararmış açlar eğrilmiş, bazıları yüzüstü, bazıları arka üstü yere devrilmişti. Hiçbir mezar bakımlı değildi. Doğrudan gelen rüzgar, küçük kirli tepeciklerin üzerindeki geçen yıldan kalma fundalıkları hüzünle hafif hafif sallıyor, sanki ince kadın parmaklarıyla rengi solmuş, sararmış pelinlerin örgülerini yavaş yavaş çözüyordu. Mezarların üzerinde karları erimiş kara toprağın, çürümüş otların, küflenen yaprakların kokusu vardı. Yılın hangi mevsiminde, ayında olursa olsun, bir insan hangi mezarlığa girse hüzün duyar. Ama baharın başındaki günlerde ya da sonbaharın son günlerinde mezarlıklarda bambaşka, insana hançer gibi saplanan acıklı bir hava vardır. Razmiyetnov buzağların açmış olduğu patikadan mezarlığın kuzeyindeki çizgiye, beri tarafına, yalnız intihar edenlerin gömüldükleri yere doğru yürüdü. Çok iyi tanıdığı, kenarları yıkılmış bir mezarın önünde durdu. Kalpağını çıkardı ve saçları ağarmaya başlamış kafasını önüne eğdi. İnsanların unuttuğu bu toprak parçasına sinmiş olan o düşündürücü, derin sessizliği yalnız tarla kuşlarının sesleri bozuyordu. Andrei, parlak bir güneşin ışıl ışıl aydınlattığı, her an yaşama sevinciyle dolu bu bahar gününde neden buraya gelmişti? Kuvvetli parmaklarını kenetleyip dişlerini sıkarak, kısılmış gözlerle ufukların sisli çizgisine, sanki o sislerin içinde kendi gençliğini, kısa süren mutluluğunu görmek istiyormuş gibi bakmak için mi? Belki de gerçekten bunun içindi. Çünkü her şeye rağmen insanın yürekten bağlı olduğu bir geçmişe, mezarlıktan ya da uykusuz bir gecenin karanlık sessizliği içinden bakmak daima daha kolaydır. O günden sonra Razmiyetnov evine yerleşmiş olan güvercin çiftine dikkatle, sevgiyle bakmaya başladı. Onları kanadının altına almıştı. Günde iki defa pencerenin altına birer avuç buğday atıyor, arsız tavukları kovarak güvercinler karınlarını iyice doyuruncaya kadar bekliyordu. Sabahları erkenden ambarın eşiğinde uzun süre oturup sigara içiyor, yeni kiracılarının pencerenin tahtasının öbür tarafına incecik dalları, çitin üzerinden topladıkları rengi solmuş tüyleri taşımalarını sessizce seyrediyordu. Aradan bir süre geçince yuva kaba taslak ortaya çıktı. Biraz sonra da tamamlandı. Razmiyetnov içini çekti, rahatladı. Yerleştiler, artık başka bir yere uçup gidemezler diye düşündü. İki hafta sonra dişi güvercin yere serpilmiş yemleri yemeye gelmedi. Razmiyetnov gülümsedi. Demek kuluçkaya oturdu, evimize bereket gelecek diye düşündü. Güvercinlerin gelmesiyle yapacağı işler de artmıştı. Onlara zamanında yem vermek, çanaktaki suyu değiştirmek gerekiyordu. Çünkü eşeğin yanındaki su birikintisi kurumuştu. Bundan başka kendilerini savunabilecek durumda olmayan zavallı güvercinleri korumak için nöbet beklemesi de gerekiyordu. Razmiyetnov bir gün tarla dönüşü evine yaklaştığı sırada annesinin çok sevdiği ihtiyar kedinin vücudunu samanlara iyice yapıştırarak evin damında sürüne sürüne ilerlediğini, sonra gayet çevik, hafif bir hareketle yarı açık kalmış olan kepengin üst tarafına sıçradığını, oradan da kuyruğunu sallaya sallaya aşağıya atlamak üzere olduğunu gördü. Dişi güvercin yuvasının içinde sırtı kediye dönük olarak hiç kımıldamadan oturuyordu. Belliydi ki tehlikeyi fark etmiyordu bile. Onu felaketten ayıran uzaklık ancak 40 santim kadardı. Razmiyetnov parmaklarının ucuna basarak koşmaya başladı. Koşarken de cebinden tabancasını çıkarmıştı. Nefesini tutmaya çalışıyor, kısılmış gözlerini de kediden ayırmıyordu. Kedinin hafifçe kendini geriye çektiği, ön ayaklarını sinirli bir davranışla ileriye doğru atacağı sırada birden tabanca patladı. Kepenk hafifçe sallandı. Dişi güvercin yukarı doğru fırladı. Kedi ise tıpkı bir torba gibi baş aşağı tümseyin üzerine düştü. Vücudu kurşunla yanlamasına delinmişti. Andrei'nin annesi tabanca sesini duyar duymaz dışarı koştu. Razmiyetnov sanki bir şey olmamış gibi ciddi bir tavırla "Bizim demir kürek nerede anneciğim?" diye sordu. Ölü kediyi kuyruğundan tutmuş, tiksintiyle yüzünü buruşturuyordu. İhtiyar kadın kollarını açıp kapadı, dualar mırıldandı. Sonra avazı çıktığı kadar bağırıp çağırmaya başladı. Seni katil seni, hiçbir canlıya acımıyorsun. Senin içinde makar içinde ha kedi öldürmek ha insan öldürmek hepsi bir. Elleriniz alıştı artık. Sizi gidi kan dökücü herifler, birini öldürmeden rahat edemiyorsunuz. Tütün içmeyince hayatı zehir olan adamlar gibi siz de kurşun atmadıkça rahat olamıyorsunuz. Oğlu sert bir tavırla karşılık verdi. Paniğe kapılma be, işi büyütme. Neyine gerek senin, dedi. Bundan böyle bu eve kedi girmeyecek. Bana da, makara da laf etme. İkimiz de bize kimlerin neler söylediğini titizlikle izliyoruz. Başkalarına yaşama hakkı tanımayan varlıkları, ister dört ayaklı, ister iki ayaklı olsunlar, hedefimizi şaşırmadan vuruyorsak, bunu gene öbürlerine acıdığımız için yapıyoruz. Anlaşıldı mı anneciğim? Haydi bakalım sen içeriye gir. Orada istediğin kadar bağırıp çağır. Ama avluda beni azarlamanı köy meclisi başkanı olarak kesinlikle yasak ediyorum. Annesi bir hafta oğluyla konuşmadı. Ama annesinin konuşmaması Razmetnov'un çok işine geliyordu. Bu bir hafta içerisinde bütün komşu kedileri teker teker vurdu. Böylece güvercinlerinin sağ kalmalarını uzun süre için sağlamaya bağladı. Davidov köy meclisine uğradığı bir gün, "Senin evinin oradan neden her gün tabanca sesleri geliyor? Gün geçmiyor ki bir tabancanın patladığını duymayayım. Soruyorum sana, halkı neden korkutuyorsun öyle? Tabancanı denemek istiyorsan bozkıra git, orada istediğin kadar patlat. Ama burada ateş etmen yakışık almıyor Andrei, doğrusu bu," dedi. Razmetnov canı sıkılarak, "Etrafta ne kadar kedi varsa hepsini yavaş yavaş ortadan kaldırıyorum," dedi. "Kedilerden ne rahatımız ne huzurumuz kaldı vallahi." Davidov güneşten solmuş kaşlarını hayretle yukarı doğru kaldırdı. "Hangi kedilerden?" diye sordu. "Bütün kedilerden, kızıl tüylülerden, tekirlerden, alacalardan, hangisi gözüme ilişirse vuruyorum işte." Davidov'un üst dudağı titredi. Bu, içinden gelen gülme ihtiyacıyla elinden geldiği kadar savaştığına işaretti. Razmetnov bunu bildiği için Davidov'un gülmesini önlemek ister gibi çekingen bir tavırla kolunu ileri doğru uzattı. "Dur bakalım, acele etme Denizci, gülme öyle. Önce işin ne olduğunu öğren, ondan sonra gül." Davidov gülmemek için yüzünü buruşturarak ağlayacakmış gibi titrek bir sesle, "Peki neymiş işin aslı?" diye sordu. "Ha, yoksa sen de mi plana uygun olarak deri toplama işine katıldın? İşittiğime göre uzun tüylü hayvanların postlarını toplama işi ağır gidiyormuş. Demek sen de işitince kedi derisi toplamaya karar verdin, öyle mi? Ah Andrei, neler gelmez aklına senin. Söyle Allah aşkına şunun aslını. Yoksa şurada gülmekten öleceğim ha." Davidov bunları söylerken başını eğmiş, ellerinin üzerine koymuştu. Ama omuzlarındaki adalelerin kıvrılması güldüğünü belli ediyordu. Razmetnov bir yerine eşek arısı sokmuş gibi ansızın yerinden fırladı. "Şu aptala bakın," dedi. "Budala, şehirli çocuğu ne olacak? Benim güvercinler yakında yavru çıkaracaklar. Sen bana deri toplama işine girdiğimden, yok bilmem ne planından söz ediyorsun. Ayol, o işlerle benim ilgim ne ki? Ben ne postu, ne yünü, ne de hayvanların nallarını isterim. Evime bir çift güvercin gelmiş, yuva yapmışlar. Ben onları korumaya çalışıyorum. Bunda ne var yani? Şimdi sana açıkladım ya, istediğin kadar gülebilirsin." Davidov'un gene kendisiyle alay edeceğini sanan Razmetnov, sözlerinin onun üzerinde bambaşka bir etki yapacağını hiç aklına getirmemişti. Oysa Davidov hemen nemli gözlerini sildi. Sonra ilgiyle, "Ne güvercinleri?" dedi. "Nereden buldun onları?" "Ne güvercinleri, ne kedileri, nereden buldun onları? Bunlar da laf mı sıyor ama? Ne diye bana saçma sapan sorular soruyorsun Allah aşkına?" Razmetnov bunu öfkeli bir tavırla, alaylı alaylı sormuştu. Devam etti. "Basbayağı güvercinler işte. Hani iki ayaklı, iki kanatlı, bir başlı, kuyrukları ve vücutları tüyle kaplı hayvanlar var ya, işte onlardan. Ayaklarına kundura filan giymiyorlar. Fakirlikten olacak. Kışın bile yalın ayak dolaşıyorlar. Anladın mı şimdi hangi güvercinlerin sözünü ettiğimi?" "Ben sana onu sormuyorum. Cins mi güvercinlerin, yoksa cins değil mi, onu soruyorum. Ben de çocukken güvercin besledim de onun için sordum sana. Havada takla atanlardan mı, yelpaze kuyruklulardan mı, tek olarak yaşayanlardan mı, yoksa martı kırması olanlardan mı? Hem sonra sen onları nereden buldun?" Şimdi Razmetnov gülümsüyor, parmaklarıyla bıyıklarını düzeltiyordu. "Madem başkasının avlusundan kaçıp bana gelmişler, bunların cinsi avlucu olacak. Aynı zamanda davetsiz geldiklerine göre beleşçi cinsi de diyebiliriz. Sonra kendileri yiyeceklerini bulamadıklarına göre onları ben beslediğim için bedavacı cinsi de olabilir. Yani canının istediği adı verebilirsin." Davidov artık ciddileşmişti. "Tüyleri ne renk?" diye sordu. "Basbayağı mavi." "Nasıl bir mavi?" "Henüz el değmemiş, olgun erik gibi laciverde çalan, içinde kül rengi çizgiler bulunan bir mavi." Davidov hayal kırıklığına uğramış gibi, "Ya, demek adi mavi güvercin öyleyse," dedi. Ama hemen sonra ellerini ovuşturdu. Gene de o mavi güvercinler arasında bile öyleleri oluyor ki hiç sorma, pek marifetli şeyler. Seninkilere bir bakmalı, çok ilgi çekici bir şey doğrusu bu. Buyur gel, konuğum olursun. Bu konuşmadan birkaç gün sonra sokakta bir grup mini mini çocuk etrafını sarıp Razmetnov'u durdurdular. En cesaretli olanı gene de Razmetnov ile kendisi arasında saygıdan doğan bir mesafe bırakarak incecik, tiz bir sesle "Andrey amca, kedilerin derilerini siz mi topluyorsunuz?" diye sordu. Razmetnov "Ne dedin?" diyerek çocukların üzerine yürüdü. Çocuklar çil yavrusu gibi dağıldılar ama biraz sonra gene birbirlerini ite kaka toplandılar. Razmetnov öfkesini güç bela yenmeye çalışarak "Benim kedi derisi topladığımı size kim söyledi?" diye ısrarla sordu. Ama çocuklar başlarını önlerine eğmiş, ara sıra birbirlerine yan yan bakıyorlardı. Hiç karşılık vermiyor, hepsi de sözleşmiş gibi çıplak ayaklarıyla yolun soğuk tozlarına çizgiler çiziyorlardı. Sonunda gene soruyu sormuş olan çocuk bütün cesaretini topladı. Dayak yiyecekmiş gibi başını zayıf omuzlarının içine çekerek o incecik sesiyle "Annem söyledi, siz kedileri tabanca ile vuruyormuşsunuz," dedi. "Vuruyorum ama derilerini yüzmüyorum ki, ikisi ayrı iş oğlum." Annem dedi ki, "Bizim başkan kedileri sanki derilerini toplayacakmış gibi habire vuruyor. Keşke bizim kediyi de vursa, güvercinlerimizin yavrularını yiyor," dedi. Razmetnov hemen canlandı. "Ha, bak o zaman başka evladım, demek sizin kedi güvercinleri yiyor ha? Sen kimin oğlusun bakayım, adın ne?" "Benim babam Yerofey Vasili Çebakov. Benim adım da Timoşka." "İyi öyleyse, hadi bakalım Timofeycik. Beni evine götür. Sizin kedinin hesabını hemen görelim. Hem madem annen bunu kendisi istiyor." Ama Razmetnov'un Çebakovların güvercinlerinin sağlığını korumak için giriştiği, aynı zamanda iyi niyetle üzerine aldığı bu iş ne başarı ile sonuçlandı ne de ona ayrıca bir ün kazandırdı. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse büsbütün tersi oldu. Razmetnov her biri ayrı sesle bir şeyler konuşan bir sürü çoluk çocukla birlikte Yerofey Çebakov'un avlusuna doğru giderken orada kendisini hiç de hoş olmayan olayların beklediğini bilmiyordu. Yanında yürüyenlerin habire kendi ayaklarına dolanan çıplak, mini mini ayaklarına basmamak için çizmelerini şapırdata şapırdata dikkatle yürüyerek köşeyi daha yeni dönmüştü ki Çebakov'un evinin kapısında ihtiyar bir kadın belirdi. Bu Yerofey'in annesiydi. Uzun boylu, sağlam yapılı, gösterişli birisi olan ihtiyar kadın kapıda kaşlarını çatmış, çok besili, tüyleri kızıl renkte, kocaman bir kediyi göğsüne bastırmış duruyordu. Razmetnov kadının yaşına saygı göstererek nezaketle "Günaydın nine," dedi. Parmaklarıyla da hafifçe kurşuni kalpağına dokundu. İhtiyar kadın çok kalın bir sesle "Sağ ol. Buraya seni hangi rüzgarlar attı köy reisi? Söyle bakalım." diye karşılık verdi. "Senin kedi için geldim. Çocukların anlattığına göre güvercinlerini yiyormuş. Getir bakalım onu buraya, hemencecik yargılayalım. Sonra da o canavar için idam kararı verilmiştir. Temyiz edilemez diye ilan edelim."